Ayrım 34 sayfa 227. Osmanlılarda devlet hukuku, kanunnameler. 9. yüzyılın sonlarına doğru büyük İslam uleması şeriatın son şeklini aldığını ve içtihat kapısının, yani İslam hukukunda yeni kurallar koyma imkanının kapanmış olduğunu ilan etmişlerdi. Dipnot 1. J. Schacht, The Schools of Law and Later Developments, Law in the Middle East. Edisyon M. Kaduri and H. J. Liebesnay, Washington, 1955, sayfa 73. İslamiyet, gerek kamu hayatını, gerekse bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve dini emirlere dayanan bir tek kanun tanıyordu, o da şeriattı. Dipnot 2. Her kim Allah'ın inzal ettiği ile hükmetmişse, işte kafirler onlardır. Parantez içinde Maide Suresi ayet 44. Bir Müslüman hükümdarı, halife olsun, sultan olsun, kanun koyucu sıfatını takınamazdı. O ancak İslam kanununun, yani şeriatın nazırı ve muhafızı idi. Şeriat üzerinde herhangi bir yorumda bulunmak ancak yetkili ulemaya aitti. Osmanlı Devleti'nin bir İslam devleti olarak şeriatten başka bir kanunu olmaması gerekirdi. Gerçekte tamamıyla özel koşullar altında gelişen Osmanlı Devleti, şeriatı aşan bir hukuk düzeni geliştirmiştir. Buna imkan veren prensip ise örf, yani özel anlamda hükümdarın sırf kendi iradesine dayanarak şeriatın kapsamına girmeyen alanlarda kanun koyma yetkisidir. Dipnot 3, bakınız Fuat Köprülü, Fık, İslam Ansiklopedisi, J. Schacht, Origins of Mohammedan Jurisprudence, Oxford 1953. Bu da doğrudan doğruya hükümdarın devlet içinde tam anlamıyla mutlak bir mevki kazanması, devlet çıkarlarının her şeyin üstüne sayılması ile gerçekleşebilmiştir. İşte İslam Devleti'nde bu aşamaya daha Osmanlılardan önce kurulmuş olan Müslüman Türk Devletleri'nde erişilmiş bulunuyordu. Şeriat yanında kanun ve örf, yani sırf hükümdarın iradesinden doğan ayrı bir hukuk düzeni, Osmanlılardan önce Türk İslam Devletleri'nde tamamıyla yerleşmişti. Genellikle fakihler için bu kanun düzenini meşru gösteren esas, İslam cemaatinin hayrı ve selameti ile adalet prensibidir. Dipnot 4, Tursun Bey, Tarihi Ebul Feth, 13, Ahmedi, İskendername, yayınlayan N.S. Banarlı, Türkiye Mecmuası 6, sayfa 111. Moğol yasasının İslam cemiyeti üzerinde uygulanmasını meşru göstermek için de adalet, zayıfın kuvvetliye karşı korunması esasıyla ortaya sürülmüştür. Dipnot 5, Markizi, Hitat 2, sayfa 220, Ahmedi, adı geçen yayın. Kanun ve yasa koymanın temel koşulları şöyle tespit olunmuştur. 1. Şeriat dışı bir durum. 2. Buna dair yaygın bir adetin veya kısasa esas olacak bir genel adetin varlığı. 3. Hükümdarın iradesi. 4. Genel düzenin bunu gerektirmesi. Şer'i hukuk ve örfi hukuk. Eski Osmanlı rivayetinde maliye ve timar sistemine dair Osman Gazi'nin bazı kanunlar koyduğu nakledilirse de, bu rivayetin itimada değer olmadığını belirtmeye hacet yoktur. Dipnot 6, Aşık Paşazade M. Arif Neşri, sayfa 19-20. Ebu'l-Ula Mardin'in bu rivayetten gerçekte olmuş gibi neticeler çıkarması doğru değildir. Aşık Paşazade, bu ve bunun gibi diğer kayıtlar ile şeriatı müdafaa eden ve örfi kanunlarla menfaati halel gören bir sınıfın görüş ve eğilimini aksettirmektedir. Fatih devrinde örf ve şeriat çatışması kesin bir şekilde meydana çıkmış olup, Beyazıt-ı Veli şeriatın mümessili olarak tahta gelmiştir. Bakınız Hain Alcık, 2. Mehmet İslam Ansiklopedisi. Kitaba dönüş. Ancak kesin olarak bildiğimiz bir nokta vardır ki o da 1300 tarihlerinden sonra Osman Beg'in teşkilatlı bir siyasi varlığı temsil ettiği bir beyliğin başı olduğudur. Yine Osman Gazi zamanına atfolunan bir olay genelde şeriatla örf arasındaki çatışma hakkında kayda değer. Pazar bacı alınması hakkında bir teklif karşısında Osman Gazi, Tanrı mı buyurdu, yoksa beyler kendiler mi ettiler, der. Bir kişi eydür, türedir hanım, ezelden kalmıştır. Osman Gazi onu şiddetle azarlar. Fakat pazar beylerine adettir diye açıklayınca o zaman kabul eder ve örfi olan baç kanununu kor. Dipnot 7, Aşık Paşazade, Tevarih, yayınlayan Atsız, sayfa 19. Bu hiç olmazsa müverrihin kendi devri için mühimdir. Kitaba dönüş. Bu kayıt, başka tüm İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de iki ayrı hukuk kaynağı, şeriat ve kanunun daima tartışılmış olduğunu gösterir. Orhan Bey zamanında Orta Anadolu hala doğrudan doğruya İlhanlılara tabi bulunuyor ve Orhan'ın ülkesi İlhanlı hazinesine vergi ödeyen Serhat vilayetleri, parantez içinde Ucat, meyanında sayılıyordu. Dipnot 8, Z ve Togan, Moğollar devrinde Anadolu'nun iktisadi vaziyeti, THİM cilt 1, sayfa 33. 16. yüzyıla ait Hüdavendigâr Sancağı, Evkaf-ı Selahattin defterinde, Orhan devrinde yapılmış birçok evkaf ve temliklere ait kayıtlar bize kadar intikal etmiş, bazı orijinal belgeler, parantez içinde 1324 tarihli Mekece Vakfiyesi veya kopyaları açık surette göstermektedir ki, Orhan'ın oldukça gelişmiş bir merkezi bürokrasisi ve orada şer'i kurallara göre belgeler yazan katipler vardı. Dipnot 9, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyulu Kadime Koleksiyonu. Kesinlikle ilk vezirler ulemadandı. Bu devre ait vakıf ve temlik belgeleri, şer'i esasların daha bu devirde uygulanmakta bulunduğunu ortaya koymaktadır. Öbür yandan şeriat dışında vergilerin uygulandığı da bir gerçektir. 1366 tarihinde 1. Murat, Ahi Musa'ya verdiği vakıf beratında onu her çeşit devlet vergilerinden muaf tutmaktadır. Bu belge ve benzeri temlik belgeleri eski Türk-Moğol Tarhanlık Kurumu ile ilgili görülmektedir. Dipnot 10, bakınız Peyvitek, zu einigen frühe osmanischen Urkunden, WZKM C54 parantez içinde 1957 sayfa 252. 1. Bayezid devrinde parantez içinde 1389-1402, Toroslardan Tuna'ya kadar ilk Osmanlı merkezi imparatorluğu kuruldu. Osmanlı Sultanı bu devirde dahi Arap kaynaklarında ucların hükümdarı, parantez içinde sahibül ucat sıfatıyla anılsa da, o büyük bir İslam imparatorluğunun sahibi olarak kanun koyma ve idari teşkilatlandırma sahasında yeni bir aşamayı temsil eder. Eski Osmanlı rivayeti, onun devrini merkezi hazineyi takviye, yeni vergiler koyma, defter ve tahrir usullerinin uygulanması, kadılık kurumunda reform gibi birçok yeniliklerin uygulandığı bir devir olarak sunar. Dipnot 11, Tevarih-i Ali Osman, yayınlayan F.R. Gize, Breslau 1922, sayfa 29-34. Böylece şeriatın çiğnenmiş olduğu iddia olunur. Bununla beraber devrinde Mısır uleması tarafından büyük saygıyla kendisinden bahsedilen meşhur Osmanlı alimi Mehmet Fenari, şeriatın temsilcisi sıfatıyla onun zamanında devlet işlerinde nüfuz sahibi oldu. Keza Camiül Fusuleyn adlı eseri yüzyıllarca kullanılmış olan meşhur fıkıh alimi ve ihtilalci Şeyh Bedrettin Mahmud aynı devirde yetişmiştir. 1416'da Şeyh Bedrettin ayaklanması bir bakıma merkezin gittikçe kuvvetlenen Sünni ve devletçi karakterine karşı askeri sınır uç eyaletlerinde ve göçer Türkmenler arasında kendini gösteren hoşnutsuzluğun bir sonucudur. Dipnot 12, F. Köprülü, Şeyh Yaltkaya, F. R. Babinyar ve nihayet Kisling tarafından incelenen bu hareketin uçlarla ve timar meseleleriyle ilgisi yeter derecede belirtilmemiştir. Şu makaleye bakınız, P. Vitek, Ankara bozgunundan İstanbul'un zaptına, belleten 26'ya 1, parantez içinde 1943. Devletin bu hareketi ezmesi, şeriatı temsil edenlerin idarede güç kazanmasını, hatta Bayezid devrinde uygulanmış bir kısım önlemlerin kaldırılması sonucunu vermiştir. Bunu evkaf ve emlakın idaresinde yerel bey ailelerine verilen ödüllerde tespit etmek mümkündür. 2. Murat devrine, parantez içinde 1421-1451 ait nispeten bol belge malzemesi, bu dönemde klasik şekilleriyle devlet örgütlerinin ve örfi hukukun kesin olarak yerleşmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu belgeler arasında kuşkusuz en ayrıntılı olanı 1432 tarihli Arvanit ili Timar Defteri'dir. Dipnot 13, Sureti Defteri Sancak-ı Arvanit, yayınlayan Hain Alcık, Ankara 1954. Timar sisteminin, örfi Osmanlı vergilerinin, askeri sınıflarla riaya statülerinin, özetle 15. ve 16. yüzyıllarda gördüğümüz devlet örgütleri ve kurallarının tamamıyla o zamana kadar yerleşmiş bulunduğunu bu defter ortaya koymaktadır. Dipnot 14, Sureti Defteri Sancak-ı Arvanit, giriş 23. Esasen Fatih Kanunnamesi, büyük kısmı itibariyle 1451'den önceki kanunların bir araya getirilmesiyle vücut bulacaktır. Fatih Mehmed'in Kanunnameleri. İstanbul'un fethinden sonra Fatih, sınırsız bir otorite kazanmış ve merkezi ve mutlak imparatorluk kesinlikle kurulmuştur. Dipnot 15, bakınız Hain Alcık, 2. Mehmet, İslam Ansiklopedisi. İstanbul Fatihi, mutlak otoritesini devlet teşkilatında kanunlarda yaptığı yeniliklerle tam anlamıyla gerçekleştirmeye çalışmış, böylece kanun rejimi egemen olmuştur. Fatih kanunları, Fatih, emir ferman formunda çıkardığı birçok kanundan başka iki kanunname ilan etmiştir. Bunlar İslam hukuk teorisi karşısında kuşkusuz önemli yenilikler ifade eder. Sadece devlet çıkarı için hükümdarın kendi iradesiyle bağımsız kanunnameler çıkarması, Türk-Moğol töre (parantez içinde türe) ve yasa geleneğine bağlanabilir. Fatih'in biri devlet teşkilatına, diğeri idare, maliye ve ceza alanlarına ait çıkarmış olduğu iki kanunname, bab ve fasıllara ayrılmış ve sistemleştirilmiş resmi kanun kodlarıdır. Dipnot 16, birincisi F.R. Krelitz, Mitteilungen der Osmanischen Geschichte, ikincisi M. Arif, parantez içinde T.O.E.M. ilavesi tarafından yayımlanmıştır. Bu çeşit Osmanlı kanunnamelerinin gayri resmi derlemeler olduğu iddiası yanlıştır. Dipnot 17, Ö.L. Barkan, 15. ve 16. asırlarda Osmanlı İmparatorluğu'nda zirai ekonominin hukuki ve mali esasları, İstanbul 1943, Mukaddime, sayfa 16 ila 24, bu iddiadır. 1596 tarihli 1. Ahmet Adaletnamesi'nde Kanuni Süleyman'ın kanunname yapıp her şehirde kadılar mahkemesinde amel edilmek üzere gönderdiği açıkça bildirilir. Dipnot 18 Ç. Uluçay, Saruhan'da Eşkıyalık, İstanbul 1944, sayfa 164. Fatih Mehmed'in devlet teşkilatına ait kanunnamesi kendi emriyle toplanmış, onun tarafından kontrol edilip tamamlandıktan sonra ilan edilmiş resmi bir kanunnamedir. Dipnot 19. Ancak bugün elimizdeki nüsha, 2. Bayezid devrinde 1488 yılında yapılmış değişikliklerle bize gelmiştir. Mesela Avrupa'dan gelen eşya üzerinden alınan %2 gümrük vergisi, 2. Bayezid idaresine ait bir hükümdür. Fatih devri sonlarında %5 idi. Bununla beraber orijinal Fatih kanunnamesi üzerinde yapılan değişiklikler, bu gibi cüz'i noktalardan ibaret olmalıdır. Fatih, Nişancı Leyszade'ye divanda amel edilmek üzere devlet işleri üzerinde bir kanunname tanzim etmesini emretmiş, o da Fatih'ten önce ataları zamanında geçerli kanunları bir araya getirmiş, bunu padişah gözden geçirmiş, eksik kalan hususları bizzat tamamlamıştır. Nişancı, bu kanunnamenin padişahın ağzından nakil suretiyle meydana getirildiğini işaret etmiştir. Kitaba dönüş. Kanunnamenin başında, padişahın doğrudan doğruya kendisi tarafından yazılmış bir emri vardır ve aynen şudur. Bu kanunname atam ve dedem kanunudur, benim dahi kanunumdur, evladı kiramım neslen bade neslin bununla amil olalar. Kanunname üç baba ayrılmıştır. Birinci babda sırasıyla Vezir-i Azam, Şeyhülislam ve Sultanın hocası ve vezirler arasındaki hiyerarşi, sonra resmi bir toplantıda devlet büyüklerinin mertebe ve yerleri, ve divandaki mertebeler belirtilmektedir. Padişaha doğrudan doğruya arzda bulunmaya yetkili olanlar gösterilmekte, atama ve dereceleri, devlet işlerinin görüşülmesine ve hüküm vermeye yetkili olan divan üyeleri, parantez içinde vezirler, defterdar, kadı askerler, nişancı, katiplerin ve merasimlere nezaret eden memurların, bürolardaki büyük memurların mertebeleri ve atanmalar kaydedilmektedir. Ondan sonra kadılar meratibi ele alınıyor. Devlet büyüklerinin oğullarına verilen hizmet ve timarlar ve başkaları gösterilerek bu baba nihayet veriliyor. İkinci babda divan, hasoda ve diğer saray hizmetlileri, bayramlaşma merasimi, sefer esnasında gözetilecek meratip ve hizmetler, hazine hakkında maddeler yer almıştır. Üçüncü babda dirliklere dahil bulunan cerimeler, has, timar ve salyane, tekaütlik, defterdarlar ve kadıların alacakları aidat ve resimler, ulufe ve en nihayet büyük memurlara ve hanedan azasına yazılan yazılarda kullanılacak ünvanlar gösterilmiştir. Bu kanunnameyi toplama ve tertip etme görevi Nişancı Leyszade Mustafaoğlu Mehmet'e emredilmiştir. Bir bakıma şeriat için müftü ne ise, örfi kanunlar için de nişancı öyle sayılır. Parantez içinde bunu belirtmek için bir nişancıya Müfti-i Kanun lakabı verilmiştir. Padişahın çıkardığı bütün örfi kanunlar nişancının onayından geçer. Zira onların onayı, yani padişah tuğrasının çekilmesi, nişancı eliyle yapılır. Öbür yandan vergi sisteminin, timar teşkilatının, toprak tasarrufunun kütük defterleri niteliğindeki tahrir defterleri onun gözetim ve kontrolü altındadır. Örfi hukuk alanına ait ferman ve kanunlar çoğu kez bu defterlere kaydedilir. Bu suretle kanunların en son resmi kopyaları nişancının eli altındadır. Örfi hukuka ait meselelerde en son geçerli kanunu bildiren makam, nişancılık makamıdır. Dipnot 20, nişancılık müessesesi herhalde Fatih'ten önce mevcuttu. 1444'te nişancı İbrahim Paşa bizce malumdur. Bakınız Hain Alcık, Fatih Devri 1, Ankara 1954, sayfa 87. Onun içindir ki Fatih kanunların toplanması işini nişancıya havale etmiştir. Bu kanunname doğrudan doğruya devlet teşkilatına ait kuralları, yani tam anlamıyla örfi kanunlarını içine almaktadır. Metinde Fatih, ahval-i saltanata nizam verdiğini belirtmiştir. Dipnot 21 Kanunname TOEM ilaveler sayfa 23. Hükümetin kuruluş biçimi, divan üyeleri, yetkileri, padişahla ilişkileri, rütbe ve dereceleri, atama, maaş ve emeklilikler, cezalar, hepsi şeriatle değil, padişahın iradesiyle bu kanunda belirtilmiştir. Osmanlı patrimonyal devlet sisteminde saray ve hükümet birbirini tamamlayan bir bütün teşkil eder. Padişahın sarayı içinde, Enderun'daki hizmetlerle, padişah kapısındaki hükümet hizmetleri birbirinden ayrılmaz. Hükümet makamlarına saray hizmetlerinde bulunan kimseler getirilmektedir. Parantez içinde kul sistemi. Öbür yandan devlet hizmetlisi olarak ulemanın da devlet teşkilatı içinde yeri ve meratibi gösterilmiştir. Örfi kanunlar padişah fermanı parantez içinde hükmü şeklinde çıkarılır. Zira bu kanunların kaynağı ve dayanağı padişahın iradesidir. Bunlar birer padişah emrinden ibarettir. İşaret edilmesi gereken bir noktada bu kanunnamenin sonsuza dek parantez içinde ebedül abad mamulun bi geçerli olarak ilan edilmiş olmasıdır. Osmanlı hukukunda aslında bir padişahın çıkarmış olduğu hükümler, kanunlar ve yabancı devletlerle yapılmış antlaşmalar kendisinden sonra gelen padişahları bağlamaz. Geçerlilikte kalmaları için yeni padişahın bunları ayrıca onaylaması gerekir. Fatih bu kanunların atası ve dedesi kanunları olduğunu belirliyor ve benim dahi kanunumdur ibaresiyle bu onaylama işini tamamlıyor. Fakat fazla olarak kendisinden sonra gelecek padişahları da bu kanunla bağlamak istiyor ve kuşkusuz böylece kendisine kanun koyucu olarak özel bir yer vermiş oluyor. İstanbul Fatihi, imparatorluğun gerçek kurucusu olduğu bilincindeydi. Bu nokta kanunnamenin dibacesinde nişancının ifadesinden de bellidir. Nişancıya göre bunca fütuhat ve bilhassa İstanbul'un fethi gibi büyük bir başarı üzerine Fatih'in atalarının kanunlarını toplayıp tamamlamak suretiyle bir kanunname vücuda getirmesi gerekli görülmüştür. Burada Göktürklerdeki gibi töre ve yasaların imparatorluk kuran büyük hanlar tarafından değişmez yasalar olarak ilan edildiği anımsanmalıdır. Bu kanunların büyük bölümü Fatih'ten önceye aittir. Kanunumdur veya emrim olmuştur ifadelerini kullandığı noktalarda dahi Fatih'in çok kez eski kuralları onaylamaktan başka bir şey yapmadığı söylenebilir. Fakat defterdarlık ve nişancılık verilmek, sahn müderrislerine dahi kanunumdur dediği zaman bu kuralın kendisi tarafından konduğuna kuşku yoktur. Zira sahn medreselerinin onun tarafından yapıldığını biliyoruz. Hükümet adamlarının ayrı bir arz odasında padişaha arza çıkmaları yönteminin yine onun tarafından konduğunu biliyoruz. Bir yerde açıkça eski yöntemi değiştirdiğini şöyle belirtir. Cenab-ı Şerifimle kim esne taam yemek kanunum değildir meğer ehli iyalden ola. Ecdad-ı izamın vüzerasıyla yerler imiş ben ref etmişimdir. Yaptığı diğer değişiklikler teşrifatta, meratipte, maaş miktarlarında olmalıdır. Genellikle kanunnamede adı geçen memuriyetleri, hizmetleri ve adetleri 2. Murat devrine ait belgelerde tespit edebilmekteyiz. Dipnot 22, bakınız Hain Alcık Fatih devri 1, zeyil numara 7, sayfa 215, idem, sureti defteri sancaki arvanit, giriş. Kardeş katline dair madde bu bakımdan incelenmeye değer. Daha 1. Bayezid, Kosova Savaş Meydanı'nda, parantez içinde 1389, kardeşi Yakup'u idam ettirdiği zaman, bir iç savaşı önlemek için vezirlerin reyi ile bunu yaptığı belirtilmiştir. Sonra onun oğulları arasındaki iç savaş, parantez içinde fetret, aynı hareketi gerekli gösterecek kadar devleti temelinden sarsmıştır. 1. Mehmet, büyük oğlu Murad'ı veliaht yaptığı zaman iki küçük oğlunu ölümden kurtarmak için önlem almıştı. 2. Murad kendisine karşı ayaklanarak Karamanoğulları ve Bizans ile birleşen kardeşi Mustafa'yı yakalayıp idam etmek zorunda kaldı. Düka, Osmanlılarda kardeş katlinin bir adet olduğunu işaret eder. Dipnot 23, Düka Bizans tarihi çeviren V. Mırmıroğlu, İstanbul 1953, sayfa 113. Fatih tahta çıkar çıkmaz küçük kardeşi Ahmet'i ortadan kaldırdı. O bu eski adeti kanunnamesinde sultan karındaşlarını nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir formülü ile ifade etti. Burada devlette iç kavgayı önlemek için ulemanın onayı ile kardeşlerinin katlinin bir kanun değil bir önlem, caiz görülen bir adet olduğu belirtilmiştir. Bu kanunnamede kadınların alacakları resimlere ait kanun maddesini biraz farklı bir şekilde 1479 tarihli ayrı bir ferman kanunda bulduk. Bu da genel kanunnamenin çeşitli durumlarda çıkarılmış ferman kanunlardan derlenmiş olduğunu gösterir. Unutulmamalıdır ki Fatih'in bu kanunnamesine devlet teşkilatına ait düzen ve kuralların ancak bir kısmı girmiştir. Dipnot 24. Fatih Devri Teşkilatı üzerine çağdaş bir takım Türk ve İtalyan kaynakları vardır ki, resmi kaynakların verdiği bilgileri tamamlamak bakımından mühimdirler. İlkin İdrisi Bitlisi'nin Heşt Behişt'inde Fatih Devri Teşkilatı hakkında verdiği özet orijinal ve oldukça zengindir. 1475'te Osmanlı Devleti Teşkilatı hakkında Promontorio de Campis'in eseri, uzun yıllar Osmanlı Sarayı'nda iç oğlanı olarak hizmet ettikten sonra İtalya'ya kaçarak bir Türk tarihi yazan Gian Maria Angiolello, İtalyan kaynakları arasında şüphesiz en mühimleridir. Birincisi Ferre Babinger tarafından neşredilmiştir. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philologische Historische Klasse, Sitzungsbericht 1957, Heft 8, Münih 1957. Angiolello ise I. Ursu tarafından 1911'de Bükreş'te yayınlanmıştır. Bu kaynakların kanunnamelerle ve arşivlerimizdeki diğer zengin malzeme ile karşılaştırılması suretiyle Fatih devrinde imparatorluğun teşkilatı tam bir şekilde tasvir olunabilirse de bu iş henüz yapılmamıştır.